Bağımsızlar.
Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günseli Baki, Sarp Keskiner, Zeynep Okyay ve Ezgi Bakçay.
Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlar'a hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Açık Radyo Açık Dergi'nin yanı sıra Bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir, info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Bağımsızlar ekibinden Ekmel Ertan. Bu akşam Ezgi Bakçay ve Asu Aksoy ile birlikte Bağımsızlar üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Aslında bu akşamki konumuz Asu'nun öncülüğünde Ezgi ve benim katılımımla Bilgi Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Dergisi Reflektif'te yayınlanmak üzere bir dosya hazırlığı için bağımsızlarla yaptığımız görüşmeler üzerine Asu'nun derlediği metin üzerinden bağımsızların meselelerini tartışmaya başlayacağız. Reflektif'in 3. sayısında yayınlanmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayındaydı bu yaptığımız metinde. Eylül'de toplantıları yapmaya başladık.
Evet.
Ekim ayında dergi yayınlandı. Bu bağımsızlık konuşmalarını sen derlemiştin, dergiye girmişti. Şimdi dersen yine öyle bir özetle mi başlayalım ya da Ezgi senin çekmek istediğin bir başlangıç noktası var mı?
Yani ben öncelikle metodolojik olarak nasıl bir süreç işledi ve bu sayı nasıl ortaya çıktı diye sormak isterim Asu Hoca'ya.
Evet, bu Reflektif Dergisi İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Fakültesi'nin başlattığı bir akademik dergi. Artık TR dizinde de yer alıyor. Şimdi bu sayı bizim Burak Özgüner'le birlikte derlediğimiz Ekim 2023 sayısı imkan alanı olarak kültür başlığını taşıyor. Ve biz o neden böyle demiştik? Çünkü işte böyle bir baskı altında bir kültür ortamından bahsediyoruz Türkiye'de. Kültürün şekillendirilmek istendiği, belli bir bakış açısına göre şekillendirilmek istendiği, aslında çok şiddetli yaşanabilen sansür vakaları, gerek radarın üstü dediğimiz sansür, yani işte hedef gösterme ve işte davalar, mahkumiyetler gibi, cezalandırmalar gibi, bir de radarın altı sansür diyebileceğimiz mekanizmaların çok yaygın bir şekilde işlediği bir aslında sanat ve kültür alanından bahsediyoruz. Ve böyle bir ortamda aslında sanatsal ifadenin, özgür sanatsal ifadenin varlığını devam ettirebilmesi, bir ifade alanı, imkanı açmaya devam edebilmesi nasıl mümkün oluyor? Oluyor mu? Biz yani bu Türkiye'de sanat kültür alanında bağımsız bir ifadeye erişebiliyor muyuz artık? Bunun imkanı var mı? Tabii ki var. Aslında böyle bir şeyden yola çıktık. Yani var ama nasıl var? Nasıl oluyor bu? Sanat girişimleri, sanatçılar özgür ifadelerine nasıl devam edebiliyorlar? Nasıl var olmaya devam ediyorlar? Bu soruları sormak istedik. Tam o sırada işte Ezgi'nin başında olduğu Karşı Sanat'la birlikte kürasyonunu, koordinasyonunu yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Feshane'de açmış olduğu yeni bir sanat kültür merkezinde Ortadan Başlamak adlı bir çok büyük bir sergi. İşte benzeri bir kamusal alanda işte bir tehdit, hedef gösterme, hatta işte sergiye saldırmak gibi şeylere maruz kalmıştı, muameleye maruz kalmıştı, kalmaktaydı. Tam da böyle onun ortasında aslında böyle bu şey fikri düşünmeye başladık ve hep birlikte Ekmel, Ezgit, o sırada sizler çok aktif bu konu üzerinde düşünüyordunuz. İşte toplantılar yapılıyordu, paneller yapılıyordu. Yani bu sansür iklimine dayanmak ve sansür iklimine karşı direnmek ve alan açmaya, alan açılmış alanları sürdürmeye çalışmak gibi. Bu şeyde reflektif de aslında biraz böyle daha akademik bir perspektiften bu olan bitene bir kere bir dokümante etmek bir anlamda ve de analiz etmek, yeni yorumları açmaya çalışmak gibi bir akademik nasıl diyelim kulvar açmaya çalıştı. Reflektifin bir özelliği sadece akademik yazılara değil aynı zamanda görüş dediğimiz yani görüşlere de açık olması, görüş yazılarına da açık olması bu bence çok güzel bir şey. Yani derginin o sayının editörleri tabii ki o görüş yazılarını derliyorlar, ediyorlar falan ama yani dolayısıyla nasıl diyelim ifade çeşitliliği açısından da bence çok dinamik, çok sesli ve çok farklı ifadelerin yan yana olduğu bir sayı oldu. Ben tavsiye ederim, beğeniyorum yani bu ortaya çıkarttığımız şeyi, sayıyı. Ve şimdi biz ne yaptık? Ekmel, Ezgi birlikte dedik ki tamam yani işte madem kültür sanat alanında böyle bir şeyler bağımsız sanatçılar, girişimler nasıl var olmaya devam ediyorlar? Toplanalım ve bu konuyu konuşalım dedik. Dört tane Zoom toplantısı yaptık. Her birinde dörder beşer bağımsız girişim vardı. Yani toplam böyle Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve farklı disiplinlerden böyle yaklaşık 20-21 gibi böyle bağımsız sanat girişimi, işte bunlar nedir? Sanat kültür merkezleri, sanatçı toplulukları, işte sanatın sergilendiği, çağdaş sanat sergileyen bağımsız galeri diyelim, mekanlar diyelim. Bu tür şeylerin, inisiyatiflerin, sözcülerinin yer aldığı, yani böyle bir temsili bir çalışma olmadı bu. Bir diagnostik açısından hani bize fikir verecek değil mi? İşte sizlerle birlikte yaptık zaten bunu. Bütün bu toplantıları birlikte ayarladık, sorularımızı belirledik ve sonra da herkesle, katılımcılarla işte nasıl var oluyorlar, ne oluyor, ne durumdalar? Ve tabii ki yani sansür de bizim ana odağımız. Yani sansürle nasıl karşılaşıyorlar, nasıl yaşanıyor bu sansür ve otosansür? Sansürün yarattığı iklim karşısında sanat aktörlerinin tabii ki yani hepimizin böyle bir nasıl denir otosansür bir şey mekanizması, kontrol mekanizması gibi devreye giriyor. İşte peki bunlarla uğraşmanın yöntemleri nedir? Bu soruları sorduk ve bence ilginçti yani önemli tespitler ortaya çıktı diye düşünüyorum. Aslında ben size sormak isterim. İşin içindesiniz. Hani ben birazcık daha akademik taraftayım. Siz bir taraftan kültür sanat merkezleri yürütmeye de devam ediyorsunuz. Bütün bu projelerin içinde bir fiil uygulamadasınız yani. Birinci şeyimiz yani çoğu girişim bağımsız sanat kültür girişimleri işte kültür merkezleri bir kere bir varoluş krizinden bahsettiler. Yani biz zaten yokuz ki dediler biliyorsunuz. Yani var olma yani ekonomik olarak hayatımızı devam ettirebilmek için sanat hangi sanatı yapacağız, nasıl yapmalıyızı düşünmek için bile para lazım dediler. Çünkü neden? Yani çok belli. Türkiye'de sanatı destekleyen bir kere finansal destek sağlayan öyle bir şeyimiz yok bizim. Ne kamu kaynakları işte sponsorluklar diye bakacak olursanız hani sponsor bulabilirsiniz belki ama yani daha oturmuş kurumsal sanata destek mekanizmaları Türkiye'de var mı? Yani
Ya
böyle bir
yok
şöyle bir
ya da bizim başta belirttiğimiz bu devlet ve özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmama koşulunu sağlamayan kaynaklar var. Yani devletin de bir takım kaynakları var. Bugünlerde yine gündeme gelen işte Kültür Bakanlığı'nın faaliyetleri var. Öte yanda da dediğin gibi sponsorluklar da zaman zaman var. Ama bunlar hakikaten bağımsızlıkla zaman zaman çelişebilen şeyler. Tabii ki kaynak olması lazım. Devletin ve sermayenin de kaynakları olması lazım ama bunların dağıtımı temel mesele.
Şeffaf olması lazım, değil mi? Yani dağıtımındaki kriterlerin, şeffaflığın, kapsayıcılığın,
Evet.
işte çok kültürlülüğün filan, yani ve yapabilir kılmaya yönelik eşitlikçi bir programlamanın aslında, yani aslında sorun hem devletin ayıracağı kaynakların, ayırdığı kaynakların çok az olması, devletin kültür sanata ayırdığı kaynaklar nedir diye baktığınızda film sektörünün mesela öne çıktığını görüyorsunuz. İşte yani onun dışındaki işte tiyatro tabii sektörü var. Ama mesela dans diye baktığınızda öyle bir şey yok. Bir öyle bir
Son
durum var yani sektörün.
zamanlarda, bu kültür yolu ve AKM'nin yeniden faal hale gelmesiyle çağdaş sanat da bir şekilde bu şeyin içerisine girdi. Ama
Evet.
dediğim problemlerle girdi.
Evet, yani dolayısıyla buradaki sorun yani hem kaynakların çok az olması, ikincisi kaynakların dağıtım mekanizmasının da şeffaf olmaması ve eşitlikçi olmaması ve kapsayıcı olmaması, belli kültür politikaları ve belli kültür anlayışı çerçevesinde makbul olanlar ve olmayanlar gibi bir durumun ortaya çıkması. Evet, bu tabii ki yani bu çok bildiğimiz, konuşulan bir konu ve sadece aslında iş yapmak değil, yaptığınız işi de sergilemek, göstermek, kamusal alanda tabii ki erişilebilir kılmak. Şimdi bunların da şeyleri, mekanizmaları çok sansüre açık. Bunu her gün çeşitli platformlarda okuyoruz, değil mi? İşte şu konser yasaklandı, şu sergi yasaklandı, şu sanatçının okuması yasaklandı gibi. Sürekli bu haberlerle bir taraftan karşı karşıyayız. Yani dolayısıyla sanatı destekleyecek, sanatın üretimini ve erişimini destekleyecek böyle bir mekanizma, birinin yokluğundan bahsediyor. Yok ve olanın da işte tam da böyle bir seçici, makbul olana, kendi yönüne yönelik sanatçı gruplarını seçmeye yönelik. Diğerlerinin ise çok büyük bir baskı mekanizmasıyla karşılaştığı bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman evet, yani sanatçılar, girişimler, merkezler, platformlar, festivaller nasıl ayakta kalabiliyorlar hakikaten? Yani bunun ne kadar zor olduğunu döne döne konuşmuştuk işte o toplantılarda da. Ve aslında ama buna rağmen çok önemli, nasıl diyelim, ayakta kalma dirençliliği, direnci ve yani bu direnmenin örnekleri ve ne tür mekanizmalarla aslında bu dirençliliğin güçlendirilebileceğini konuşmuştuk. Mesela işte yerelde ki aktörlerle, paydaşlarla çalışmaları çok paydaşlı yapmaya çalışmak. Bunun mesela bu konuştuğumuz konulardan biriydi. Nitekim işte Ortadan Başlamak sergisi de bir yerel yönetim ve bir galeri işbirliği, galeriler işbirliğinde olmuştu, değil mi Ezgi? Yani o da
Yani
aslında.
galerilerden ziyade bağımsız küratöryel aktörler ve yerel yönetimin sağladığı imkanlardı. Tabii bütün bunları konuşurken şimdiye kadar sansür ve otosansür mekanizmalarını merkezi iktidar üzerinden konuşuyoruz ama diğer iki aktör yani yerel yönetimler ve fonlar da çok belirleyici oluyor. Yerel yönetimlerde izlediğimiz kadarıyla kültür politikalarının sürekliliğiyle ilgili bir sıkıntı. Seçim dönemlerinin ritmine uygun ve kesintili kültür politikası en azından denemeleri, ki çoğunlukla da kültür politikasızlığıyla karşı karşıya kalmak. Diğer yandan sponsorluklardan ziyade fona bağımlı bağımsızların fon mekanizmalarının mantalitesine, ihtiyaçlarına, diline kendini adapte etme süreçlerinde hem varoluş biçimlerinin hem de ürünlerinin konulara yaklaşımlarının ve konu seçimlerinin bir biçimde dıştan belirlendiği bir zorunluluk ortamının oluşmasında konuşmuştuk. Aynı zamanda fonların dağılımında alan içerisindeki güçlü aktörlerin domine ettiği bir ekonomik dağılım söz konusu. Fonlar ister istemez sonucunun garanti olduğu işlere giriyorlar. Bu da dağılımı asimetrik bir hale getiriyor. Bazı bağımsızlar diğerlerinden daha avantajlı pozisyonda kendini bulabiliyorlar. Bütün bunlar da yine
Evet.
tartıştığımız başlıkların içerisindeydi diye hatırlatmak isterim.
Evet. Yani bu yerel yönetimlerle işbirlikleri, yerel aktörlerle işbirlikleri bu çok önemli ama öbür taraftan yerel yönetimlerin işte senin de dediğin gibi politikasızlığı yani böyle bir bu konuda bir şey geliştirmemiş olmaları, bir duruşları yok, bir belgeleri yok, mekanizmaları yok. Tamamen işte belli dönemlerde böyle kamu ne bileyim işte konserler düzenlemek, işte bir takım
Yani.
festivaller yapmak gibi belediyelerin tercih ettiği bir takım kültürel aktiviteler
Kültür sanat
olabiliyor.
yerel yönetimler için de taktik bir araç durumunda.
Evet. Ki çok sınırlı işte bakış açısı da çok sınırlı.
Evet, çünkü uzmanlaşmaya izin verecek kurumsallaşma gerçekleşemiyor kültür sanat alanında. Genellikle aslında herkesin bu işi becerebileceği belediyede açık bir pozisyon ve aslında uzmanların gelip yerleşebileceği konumlardan ziyade belediye başkanlarının ötesinde olan bir tür boş alan gibi değerlendiriliyor. Diğer yandan da belediyelerin popülist politikalarına yem edilirken kültür sanat alanı aslında çok daha uzun soluklu yatırım yapılması, sabırla beslenmesi gereken bir biçimde doğrudan hemen sonuç almak yerine iklimlendirmeyi şehirleri, beldeleri iklimlendirmesi gereken politikaları gerektiriyor. Bunlar da yine bağımsızlar üzerine yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlardı.
Evet, yani aslında çok önemli bir nokta bu. Bu hakikaten konuşuldu bizim şeyde de toplantılarda. Yani yerel yönetimlerin aslında kültür sanat alanında birer yapan olarak değil, zaten kültür sanat alanının aktörlerini güçlendiren, onlara kapasite kazandıran ve bir süreklilik kazandıran bir kapasite kazandırıcı olarak davranmaları, politika geliştirmeleri. İşte İstanbul'daki örneklerden konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Yani işte çok sayıda büyük şehir kültür merkezi açılmış durumda. Fakat o kültür merkezlerinin aslında yönetim yapısı olarak ve katılım politikaları olarak daha fazla kültür sanat aktörlerine açılmaları gerektiği, o aktörleri içine alarak yönetimi çok paydaşlı hale getirmesi gerektiği bunu konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Yani aslında yerel yönetimlerin böyle biraz daha belki geride durup yani kültür sanatı yapan değil aslında hakikaten alan açan ve merkezleri kurduktan sonra o merkezlerin bile nasıl yönetileceği orada nasıl programasyon yapılacağı konularında bile hep sivil toplum aktörleriyle çalışan bir politika gütmesinin ne kadar yararlı olacağını konuşmuştuk. Bu şeylerden biriydi. Nasıl diyelim? Yani ayakta kalabilmek ve kültürü bir imkan alanı olarak değerlendirebilmek için yerel yönetimlere böyle bir sorumluluk, böyle bir şey düşüyor aslında. Bir politika dönmelerini bekliyoruz demiştik. Onun dışında işbirlikleri, dayanışma ağları, İşte komünite olmak yani aktörler, sanat aktörleri arasında işbirliklerinin ne kadar önemli olduğunu ve bu işin sadece böyle bir sanat üretimi ve sergilemesiyle sınırlı olmadığını yani dayanışmanın bir ekolojisinden de bahsetmiştik. Bahsetti daha doğrusu katılımcılar. Yani bir sanat kültür etkinliğini yapmak, orada sizin kafede ne pişirdiğiniz ve o pişirdiğiniz ürünleri nereden aldığınız, kimlerden aldığınızdan başlıyor. Yani aslında büyük bir şeyden, bir ekolojiden bahsediyoruz. gibi yerelle dolayısıyla çok daha değebilen, yerelle birlikte yereli geliştiren, kapasite kazandıran, işte imkan sağlayan böyle bir karşılıklı çalışan, değil mi? Böyle bir şeyden bahsettik, ekolojiden bahsettik. Bunu beslemenin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Onun ama işte kaynaklar sınırlı olunca kapalı sistemler halinde kalıyoruz demişti
Aslında bu
çoğu
sözünü
katılım.
ettiğin ekolojiyi geliştirmekte olan yani bir pratik olarak yapanlar da bir bağımsızlar aslında. Kendi yerellerinde bu ilişkileri geliştiren yani bu hem sözünü ettiğin gibi yerel ekonomiye katkıda bulunan hem orada o ekolojiyi kültür sanat ekolojisini bir anlamda yaratanlar bağımsızlar. Ve
Evet.
bu yüzden de bağımsızların ne kadar önemli olduğunu, ne kadar fazla alan açtığını ve bu alanların aslında ne kadar ilişkisel olduğunu konuşmuştuk. Bu arada bir İstanbul Anadolu farkı gündeme gelmiş konuşmalarda. Şey de ilginçti. Mesela Anadolu'da bu tür odaklaşmalar yani bağımsızların odaklandığı bölgeler var. Ama mesela işte dediğim gibi
Şehirler,
Anadolu'da şehirler var. Evet.
beldeler.
Buna imkan veren sebepler nelerdi? Anadolu'nun niye belli yerlerinde, belli şehirlerde bu bekleşmeler oluyor da bütününe yayamıyoruz?
Aslında yani Anadolu'nun şehirleri inanılmaz zengin, inanılmaz nasıl diyeyim, sanat kültür aktörleri açısından, tarihi miras açısından, hikayeler açısından vesaire, yani çok zengin bir coğrafyadan bahsediyoruz aslında. Ama tabii ki işte bir katılımcı söylemişti, yani sanat piyasası o kadar İstanbul dominant bir şey ki, yani sanat piyasası sadece İstanbul'da dönüyor. Alış satış yapmak, birilerinin gelip sizin işlerinize bakması, değil mi? Yani çünkü bir ekonomi bu aynı zamanda. Evet, Ezgi, bir şey mi diyordun? Yani bu ekonominin olmadığı, daha doğrusu oldurulmadığı diyelim. Yani olabilecekken oldurulmadığı bir Anadolu'dan bahsediyoruz.
İşte o
İşte
ekonominin
bu.
o sanat piyasası, sanat pazarı dediğimiz şeyin dışında da dönüyor olması gerekiyor. Aslında onun dışında da bir ekonomi var ama bu
Evet.
ekonomi yani bu sanat pazarı aslında görünen sanat kültür alanının en görünen yüzü haline geliyor. Özellikle İstanbul'da.
Evet, ama bu durumda hani sanki kültürü bir anlamıyla büyük harfle başlayan sanatla tanımlayıp yaratıcılığı, dayanışmayı ve alternatif yaşam biçimlerini sadece büyük S ile sanatın içerisine sıkıştırmak gibi bir riskimiz de oluyor. Yani sonuçta bu araştırmanın kadrajı da ister istemez ilk adımda sanatı ön plana alıyor. Fakat kültürel dayanışma mekanları, kültürü merkezine alan alternatif yaşam alanları çok çeşitli. Bunlar çağdaş sanattan çok uzak olmakla birlikte hani bir pazar yeri, bir mutfak, bir küçük alternatif sahne, çok çeşitlendirebileceğimiz, kendi topluluklarını kendisi oluşturan ve alternatif yaşam biçimlerini örgütleyen pek çok odaktan bahsedebiliriz Anadolu'nun farklı şehirlerinde de. Bazen biz kadrajı da daralabiliyoruz.
Ama biz bağımsızlar
Doğru.
derken tam da bunları kastetmiştik. İşte Tohum Takas Derneği de bizim için bağımsızlar ya da benzeri yapılar da bu bağımsızların içerisinde ve kültür alanının içerisinde.
Kültür dediğiniz an zaten çok daha geniş bir şeye bakıyorsunuz. Ve sanat, tabii sanatsal ifade dediğimiz zaman, evet elbette, yani belli şeylere, belli ifade tarzlarına bakıyoruz. Ama yani günümüzde de bu sanatsal ifadenin, Ezgi senin de söylediğin gibi, sınırları aşan, kültürel ifadelerle buluşturan, işte demin ekoloji dediğim aslında, işte yemek yapmaktan, işte arkeolojiye uzanan, tarih araştırmalarından arşiv çalışmalarına giden aslında, ve buralardan hep bir takım anlatılar ortaya çıkarıp bunları yeniden yorumlayıp ifadeye dönüştüren, bu bir böyle bir spektrum aslında. Bu spektrum birbirlerine ne kadar bağlı, birbirinden etkilenerek çalışmaya başlayabilirse, tabii ki o kadar orası zenginleşmeye başlıyor. İşte onun belki de işte bu Birlikte çalışmada bir takım faaliyetler, kişiler, merkezler çekici rol oynayabiliyorlar. Yani onların desteklenmesi çok önemli oluyor. Onun önünün
Evet.
açılması çok önemli oluyor. Ve o çekim rolü oynayanların da bu kapsayıcılığı benimsemesi çok önemli oluyor, değil mi?
Dosya için sizin önerdiğiniz bu imkan alanı olarak kültür başlığı benim çok hoşuma gitmişti. Hakikaten kültür ve sanat gerçekten bir imkan alanı yaratıyor. Yani başka biçimlerde, başka alanlarda ifade edemediğimiz birçok şeyi kültür sanat alanı içerisinde söyleyebiliyoruz. Kültür sanat alanı içerisinde yeni tartışmalara zemin hazırlayabiliyoruz, yeni tartışmalar açabiliyoruz. O yüzden kültür sanat alanının çok demokratikleştirici bir vasfı var. Ve bu
Özgürleştirici bir de.
evet.
Özgürlük çok önemli.
Bizim de Reflektif'te Ulaş Bayraktar'la birlikte yazdığımız makaleye kompost çağı başlığını vermiştik. Güneşin Oya Aydemir'e de selam söyleyerek bir tür hani katı olan her şeyin çürüdüğü bir çağda acaba bu çürümenin kendisinden bir tür toprak yaratılabilir mi? Verimli, bereketli toprakta bir kompostlaşmaya dönüştürülebilir mi bu çürüme diye. Hatta özellikle bu çağda çeşitlilik, dolanıklık ve döngüsellik nitelikleriyle bağımsızların toprağı havalandırabileceği ve oradan yeni ufukların belki de açılabileceği bir iklim, bir ekoloji mümkün mü diye sormuştuk. Yeni komüniteler oluşturmak, yan yana gelmeyecek insanları bir araya getirmek, özellikle yerelde bir arada üretmenin imkanlarını yaratabilmekte arayışımız.
Evet, bizim aslında bu bağımsızlarda yaratmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi de aslında bu dayanışma alanları nasıl açılabilir, nasıl zenginleşebilirdi? Dayanışma ağları yani dayanışmanın yöntemleri nelerdir, neler olabilir? Bu alanı araştırmak bana çok ilginç geliyor. Çünkü yani uzun bir vadede devletten ve sermayeden bekleyeceğimiz çok fazla bir şey olmadığını düşünürsek eğer, hakikaten bu dayanışmanın işler bir hale getirilmesi mümkün olabilir mi sorusu benim bağımsızlar için bugün bağımsızlar açısından en çok dikkatimi, ilgimi çeken konu.
Deneyimleri paylaşmak çok önemli. Bu
Evet.
deneyimleri de birebir birazcık yerinde dinlemek, görmek, yani seyahat etmek, karşılıklı davet etmek, davet edilmek. Değil mi? Bunlara daha çok fırsat olsa belki senin dediğin gibi bu dayanışma, çünkü dayanışma da karşılıklı güven ilişkisi, bir tanınırlık falan. Konuşmak, diyalog, zaman isteyen şeyler. Ama eminim olacak şeyler ve oluyor da.
Peki, çok teşekkürler. Ağzı Ezgi.
Teşekkürler.
Bu
Evet.
akşam Ezgi Bakçay ve Asu Aksoy'la Reflektif Sosyal Bilimler Dergisi'nin Ekim ayında 3. sayısında yayınlanan dosya üzerine yaptığımız hazırlık çalışmasını aslında konu ederek konuştuk bağımsızlar üzerine. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.